Ayrım 4 ama 962. gece olunca demiş ki, dostları buluşturan Tanrı'ya övgüler olsun. Ben Kızıl Sokak'ta eczacı Şeyh Ahmet'in oğlu, senin çocukluk arkadaşın Ali'yim ey maruf demiş. Ve birbirlerine coşkulu sevinç belirtileri gösterdikten sonra zengin adam ona nasıl olup da bu kıyıda bulunduğunu sormuş. Maruf'un bir gün bir gece hiçbir şey yememiş olduğunu öğrenince onu katırının terkisine almış ve şahane bir konak olan evine taşımış. Ona eli açıklıkla davranmış. Onunla konuşmak için duyduğu tüm arzuya karşın ancak ertesi gün onun yanına gelmiş ve kendisiyle uzun uzadıya konuşmuş. Böylece zavallı Maruf'un uğursuz karısıyla evlendiği günden beri başına gelen bütün sıkıntıları ve bu cadalozun kötülüklerine uzun boylu katlanmaktansa dükkanını ve ülkesini terk etmeyi neden yeğe tuttuğunu ve yine nasıl sopaya çekildiğini, sonra deniz kazasına uğrayıp boğulmaktan nasıl kurtulduğunu öğrenmiş. Kendi bakımından Maruf da dostu Ali'den şimdi içinde bulundukları kentin Suatan ülkesinin başkenti Kaytan, Madırs'ta İktiyan-ül-Katan, çevirenin notu, adlı kent olduğunu, aynı zamanda alışveriş içinde Ali'nin Tanrı'nın lütfuna uğramış bulunduğunu ve onun tüm Kaytan kentinin en zengin, en ünlü, en saygın taciri olmuş bulunduğunu da öğrenmiş. Birbirlerine dertlerini özgürce anlattıktan sonra zengin tacir Ali dostuna, ''Ey kardeşim Maruf, bil ki nasip dağıtıcının bana bağışladığı servet, Tanrı'nın bana bıraktığı bir emanetten başka bir şey değildir. Bu emaneti bir kısmını sana vererek onu verimli kılmanı sağlamaktan daha iyi nasıl kullanabilirim?'' demiş. Ve ona 1000 altın dinar içeren bir kese vermekle işe başlamış ve onu görkemli bir şekilde giydirerek, ''Yarın sabah benim en güzel katırıma binerek çarşıya gelecek ve orada beni en büyük tacirlerin ortasında konuşurken bulacaksın. Ben de sen gelince karşılamak üzere ayağa kalkıp sana doğru ilerleyeceğim. Hemen yanına ulaşıp katırının dizginini tutacağım ve sana olası tüm saygı ve onur gösterilerinde bulunacağım. Benim böyle davranışım o anda sana karşı büyük bir ilgi uyandıracak.'' Ve sana geniş bir dükkan sağlatacak ve bunun malla doldurulması için her türlü özeni göstereceğim. Bunu izleyerek kentin ünlülerini ve en büyük tacirlerini seninle tanıştıracağım. Ve işlerin Tanrı'nın yardımıyla ilerleyecek ve sen uğursuz amca kızından uzak refah ve mutluluğun sınırlarına ulaşacaksın diyerek sözünü sürdürmüş. Maruf da dostuna tüm minnettarlığını ifade edecek yeterince söz bulamadığından eğilip urbasının eteğini öpmek istemiş. Ama gönlü yüce Ali onu şiddetle engelleyerek Maruf'u iki gözünün arasından öpmüş. Ve onunla uyku saati gelinceye kadar geçmiş çocuklukları üstüne şu veya bu hususlarda konuşmasını sürdürmüş. Ertesi gün Maruf, görkemli giysisi içinde, yabancı varlıklı bir tacir görünümünde, zengin donanımlı sığırcık renkli harika katırına binmiş ve saptanan saatte çarşıya gitmiş. Kendisiyle dostu Ali arasında daha önce tasarladıkları sahne tıpkısı tıpkısına geçmiş ve tüm tacirler, özellikle büyük tacir Ali'nin onun elini öpüp katırdan inmesine yardım ettiğini ve de onun için sağladığı yeni dükkanın camekanı önünde ağırbaşlılık ve ciddiyetle oturduğunu kendi gözleriyle görünce yeni gelen kişi hakkında derin bir saygı ve hayranlık duymuşlar ve hepsi gelip alçak sesle konuşarak, ''Herhalde dostun büyük bir tacirdir.'' diyerek soruşturmuşlar. Ali de onlara merhamet dolu gözlerle bakmış ve, ''Ya Allah, büyük bir tacir mi dediniz? Ama o evrenin en büyük tacirlerinden biridir ve dünyanın her yerinde ateşin yakıp yıkamayacağı dükkanları ve ambarları vardır. Ben onun yanında ünsüz bir ayakkabı satıcısından başka bir şey sayılmam.'' Mısır'dan Yemen'e, Hint'ten Çin'in uzak uçlarına kadar yeryüzünün tüm kentlerinde onun ortakları, simsarları ve muhasebecileri bulunmaktadır. Onun nasıl bir adam olduğunu, onu daha yakından tanıma fırsatını bulduğunuz zaman anlayacaksınız, diye yanıt vermiş. Ve en kesin bir gerçeklik tonuyla, en içe işleyen bir söyleyişle bu güvenceyi aldıktan sonra tacirler Maruf hakkında en yüce fikri edinmişler. Bunu izleyerek onun yanına yaklaşıp selam verip hoş gelişler dilemiş ve tebriklerde bulunmuşlar. Birbirleri ardından onu yemeğe çağırarak onur kazanmak istemişler. O da hoşnut bir tavırla gülerek o sırada dostu Ali'nin konuğu bulunduğu için bu davetleri kabul edemeyeceğini söylemiş ve bağışlanmasını dilemiş. İlk gelenin kendisini ziyaret etmesi gerekirken adetlere aykırı olduğu halde tacirler loncasının başkanı da onu ziyarete gelmiş ve ona malların fiyatları ve ülkenin çeşitli ürünleri hakkında bilgi vermiş. Sonra da uzak ülkelerden getirdiği mallarını pazara sürmek üzere yardıma hazır bulunduğunu söyleyerek ona, ''Efendim, senin herhalde balyalanmış sarı kumaşın vardır. Burada sarı kumaşa karşı özel bir ilgi gösterirler.'' demiş. Maruf da tereddüt etmeden, ''Sarı kumaş mı dedin? Kıyamet gibi.'' demiş. Lonca başkanı yeniden, ''Ya ceylan kanı kırmızı kumaş, ondan da bol bol var mı?'' diye sorunca Maruf kendine güvenerek, ''Ceylan kanı ihtiyaç duyacak herkesi doyuracak kadar. Çünkü balyalarım bunların en seçkin türleriyle de doludur.'' diye yanıt vermiş. Buna benzer bütün sorulara Maruf daima ''Bol bol'' diye yanıt veriyormuş. O zaman lonca başkanı ona, ''Efendim, acaba bize bazı örnekler gösterebilir misin?'' diye sormuş. Maruf da güçlüğe uğrayıp takılmaksızın alçak gönüllülükle, ''Kuşku mu var? Tabii, kervanım gelir gelmez hemen.'' diye yanıt vermiş. Ve lonca başkanı ile toplanan tacirlere birkaç gün içinde her renkten ve her türden mallarla dolu balyalar yüklü bir develik büyük bir kervanın gelmesini beklediğini söylemiş. Yöresindekiler bu olağanüstü kervanın yakında geleceği haberine çok şaşırıp hayran kalmışlar. Ama bunu izleyen olayların şahidi oldukları zaman hayranlıkları sınır tanımamış ve tüm tanımlamaların dışında kalmış. Gerçekten böylece konuşurlarken ve hayranlık dolu gözlerini kervanın gelişi haberiyle açmış bulunurlarken, oturdukları yerin sağ yanından bir dilenci çıka gelmiş ve sırayla herkese avuç açmış. Kimileri ona bir şey vermeyerek sadece Allah versin demekle yetinmiş. Maruf da dilenci yanına yaklaşınca, kesesinden bir avuç altın dinar çıkararak bunları sanki sadece bir mangır veriyormuş gibi sade bir davranışla onun eline tutuşturmuş. Tacirler bunu görünce aralarında etkili bir sessizlik doğmuş ve kafaları karışmış ve algılamaları bulanmış. Ve ''Ya Allah, bunca cömertlik göstermiş olduğuna göre bu adam herhalde çok zengin olmalı.'' tarzında düşünmüşler. Bu davranışıyla Maruf bir andan ötekine onların nezdinde harika bir zenginlik ve cömertlik ünü ve itibarı kazanmış. Onun eli açıklığının ve hayranlık uyandıran davranışlarının ünü, ülkenin şahının kulaklarına da erişmiş ve hemen vezirini çağırtarak ona, ''Ey vezir, büyük zenginliklerle donanmış bir kervanın gelmesi söz konusu. Bu kervan harika bir yabancı tacirin mallarını getiriyormuş. Oysa ben, şimdiki halde bile oldukça zengin olan çarşı tacirleri denen düzenbazların bu kervandan kâr sağlamalarını istemiyorum. Bundan, doğrudan doğruya, sultanın olan eşimle ve sultan kızımla birlikte benim kâr sağlamam daha doğru olacaktır.'' demiş. Öngörülü ve anlayışlı bir adem olan vezir de şaha, ''Bunda bir uygunsuzluk yok ama ey zamanın şahı, gerekli önlemleri almak için kervanın gelişini beklemenin daha uygun olacağını düşünmez misin?'' diye yanıt vermiş. Şah da kızarak ona, ''Sen deli misin? Ne zamandan beri köpekler yalayıp yuttuktan sonra kasaptan et alınır olmuştur? Sen koş da şu zengin yabancı taciri bir an önce benim yanıma getir. Ben de oturup onunla bu konuda anlaşayım.'' demiş. Vezir de burnunun iyi koku almasına karşın şahın buyruğunu yerine getirmek zorunda kalmış. Maruf şahın huzuruna gelince iyice belini kırarak yere eğilmiş ve saygı duruşunda bulunmuş ve şahı öncelikle övmüş. Şah onun seçkin konuşmasına ve imrenilisi tavırlarına şaşıp kalmış ve onun işleri ve serveti hakkında çeşitli sorular sormuş. Maruf da gülerek, ''Şahımız, efendimiz, kervan geldiği zaman görüp doyum sağlayacaktır.'' demekle yetinmiş. Şah da bütün tacirler gibi onun etkisi altında kalmış ve Maruf'un iş hacminin genişliği hakkında fikir sahibi olmak üzere belli büyüklükte ve parlaklıkta en az 1000 dinar değerinde bir inciyi ona göstermiş ve ona, ''Kervanın yükü içinde bu türden inciler var mı?'' diye sormuş. Maruf inciyi eline almış, pek önemsemeyen bir tavırla onu inceledikten sonra değersiz bir eşyaymış gibi onu yere fırlatmış ve tüm gücüyle topuk vurarak sakin bir tavırla kırmış. Şaşıp kalan şah, sen ne yaptın be Adem, 1000 dinarlık bir inciyi ezip kırdın diye haykırmış. Maruf da gülerek, evet mutlaka 1000 dinar ederdi o inci. Ama benim kervanımdaki yükler arasında bu inciden çok daha iri ve güzel, torbalar dolusu inci var diye yanıt vermiş. Ve Şah'ın şaşkınlığı ve açgözlülüğü bu konuşmadan sonra daha da artmış ve kuşkusuz bu harika adamı kızıma koca olarak seçmeliyim diye düşünmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 963. gece olunca demiş ki, kuşkusuz bu harika adamı kızıma koca olarak seçmeliyim diye düşünmüş ve Maruf'a doğru dönerek ona, ey saygın ve seçkin emir, ülkemize gelmiş olman münasebetiyle benden armağan olarak senin hizmetkarın biricik kızımı kabul etmek ister misin? Seni onunla evlilik bağı kurarak evlendiririm. Ölünce de benim yerime saltanat sürersin demiş. Alçak gönüllü ve ihtiyatlı bir tavır takınan Maruf da ağırbaşlı bir edayla, Şah'ın önerisi huzurunda bulunan kölesini onurlandırmıştır. Ama hükümdarım, evliliğin kutlanması için benim büyük kervanımın gelmesini beklemenin daha doğru olacağını düşünmüyor musun? Çünkü senin kızın gibi bir sultanın kızının başlığı, şu anda yerine getirmem imkanı bulunmayan büyük harcamaları gerektirir. Gerçekte benim, sultan kızının başlığı olarak sana, hiç değilse her biri 1000 altın dinar içeren 200 bin kese ödemem gerekecektir. Dahası fakirlere ve dilencilere de 1000 dinarlık bir kese altın, düğün gecesi hediye taşıyıcılara da ayrıca 1000 başka kese ve şenlikler hazırlanması için de bir diğer 1000 kese altın dağıtmam gerekecek. Bunlardan başka haremdeki kadınların her birine 100 iri inciden oluşmuş gerdanlıklar hediye etmem ve sana ve yengem sultana da değer biçilmez miktarda mücevherat ve görkemli eşya armağan etmem gerekir. Oysa ey zamanın şahı, bütün bunların ancak kervanın gelişinden sonra yerine getirilmesi uygun düşecektir diye yanıt vermiş. Şah da bu harika sıralamadan iyice gözleri kamaşmış ve ruhunun ta içinden Maruf'un hakseverlik, duygu inceliği ve ağırbaşlılığını kavramış ve "Yo vallahi, düğünün tüm harcamalarını sadece ben kendi üzerime alacağım. Kızımın başlığına gelince sen onu bana kervan gelince ödersin. Ama ben senin kızımla bir an önce evlenmende kesinlikle ısrar ediyorum. Düğün için gerekli parayı da saltanat hazinesinden alıp kullanabilirsin. Bu konuda herhangi bir kaygın olmasın. Çünkü bana ait olan her şey sana ait demektir," diye haykırmış. O saat ve o anda veziri çağırıp ona, "Git ey vezir, Şeyhülislam'a söyle de gelip benimle konuşsun. Çünkü hemen bugün Emir Maruf ile kızımın evlilik sözleşmesini hazırlamasını istiyorum," demiş. Şah'ın bu sözlerini duyan vezir, büyük bir sıkıntıyla başını önüne eğmiş, Şah sabırsızlandığından yanına yaklaşmış ve sesini alçaltarak, "Ey zamanın şahı, bu adam benim hoşuma gitmedi. Tavrı hiç de iyi şeyler anlatmıyor. Kızını ona vermeden önce başın için, hiç değilse bekle de kervanının gerçekliği hakkında kesin bir kanaat edinelim. Çünkü bugüne kadar ondan sadece söz üstüne söz işittik. Ama senin kızın gibi bir sultan, ey şah, değer bakımından terazide bu bilinmeyen adamın uydurduklarından çok daha ağır çeker," demiş. Şah bu sözleri işitince dünyanın gözünde karardığını görmüş ve vezire, "Ey efendisinden nefret eden iğrenç hain, sen kendin kızımla evlenmeyi arzuladığından böyle konuşuyorsun. Ama o senin harcın değil. Onun için benim kafamı bulandırıp içimde bu ince ruhlu, seçkin tavırlı, harika zengin adam hakkında kuşku uyandırmaktan vazgeç. Yoksa senin bu haince konuşmalarından duyduğum nefretle enini boyuna katarım," diye haykırmış. Ve de çok hiddetlenerek, "Yoksa sen kızımın kucağımda yaşlanmış ve artık talipler tarafından aranmaz hale gelmesini mi istiyorsun? Ben acaba her bakımdan mükemmel, cömert ve sevimli ve hiç kuşkusuz kızımı sevecek, ona harika armağanlar verecek ve en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar hepimizi zenginleştirecek bir adamı bir daha nerede bulurum? Haydi bas bakalım ve git de bana Şeyhülislam'ı bul," diye eklemiş. Vezir de burnu ayaklarına kadar uzamış olarak oradan ayrılmış, Şeyhülislam'ı çağırmış. O da hemen saraya gelip Şah'ın huzuruna çıkmış. Hemen orada evlilik sözleşmesini düzenlemiş. Ve tüm kent şahın buyruğu üzerine süslenip ışıklandırılmış ve her yanda şenlikler ve eğlencelerden başka şey görülmez olmuş. Kara ölümü, kızıl ölümü görmüş ve her türden felaketi tatmış olan tamirci maruf denen zavallı da sarayın avlusunda bir tahta oturmuş. Bir yığın meydan soytarısı, dövüşçü, çalgıcı, davulcu, cambaz, maskara ve neşeli şarlatan da onu, şahı ve sarayın ileri gelenlerini eğlendirmek için ortaya çıkmış ve tüm beceri ve sanatını göstermiş. Maruf da bizzat vezir eliyle getirttiği altın dolu keselerden dinarları çıkararak, bütün bu davulcu, oyuncu ve gürültü patırtı koparıcılara avuç dolusu saçmış. Vezir de sıkıntıyla içi içini yiyerek ona durmaksızın yeni altın torbaları yetiştirme görevi düştüğünden bir an bile rahat yüzü görmemiş. Bütün bu eğlenceler, şenlikler ve coşkunluklar 3 gün 3 gece sürmüş. 4. günün gecesi düğün ve gerdek gecesi olmuş. Yeni gelinin mevkibi işitilmedik bir görkemle gerçekleştirilmiş. Çünkü böyle olmasını şah istemiş imiş. Her soylu kadın önünden geçerken geline armağanlar saçıyor ve nedimeleri de bunları saçıldıkça topluyorlarmış. Böylece gelin gerdek odasına getirilince bir köşeye çekilmiş olan maruf kendi kendine ''Bela üstüne bela, onun üstüne yine bela, ne olacaksa olsun, bana vız geliyor, talih böyle takdir ettiyse kaçınılmazın önünden kaçmanın yeri yok.'' Herkes talihini kendi boynuna asılı olarak taşır. Bunların hepsi böylece senin bahtının kitabında yazılıdır. Ey eski pabuçların tamircisi, ey karısı tarafından itilip kakılmış, ey maruf, ey maymun diyormuş. Ve böylece herkes çekilip gidince ve maruf ipek cibinliğin altında kaygısızca yatan eşi genç sultanın karşısına geçince yere oturmuş ve ellerini birbirine vurarak korkunç bir umutsuzluğun pençesine düşmüş gibi olmuş. Onun bu durumda kalmayı sürdürüp yerinden kıpırdamadığını gören genç kız başını cibinlikten çıkarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.